Merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Enda Yıldız.
Yepyeni bir mobilite programıyla daha karşınızdayız. Yine çok sayıda haberimiz var. Yine Ender yanımızda, hep beraber mobil teknoloji dünyasını değerlendiriyor olacağız. Ender, ilk haberimiz bilimsel bir hesap makinesi ile ilgili. HP geçtiğimiz günlerde Prime adını verdiği yepyeni bir hesap makinesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Makineye baktığım zaman diyorum ki hakikaten bu makinelerde artık akıllı telefon olma dünyasında hızla ilerliyorlar. Çünkü tasarım anlamında pek çok akıllı telefondan daha güzel görünen, çoklu dokunmatik ekrana sahip, üstelik 3,5 inç büyüklüğünde bir bilimsel hesap makinesi var. Hani bu hesap makinesine baktığımız zaman adamı bilimden çaydıracak özellikleri var. Buna yakında muhtemelen bunları hackleyip içerisinde oyun da kurar, akıllı telefon uygulamalarını bunun üzerinde çalıştırırlar. İsmi Prime. Az önce dediğimiz gibi tasarım anlamında çok güzel bir cihaz olmuş. Çok iyi konfigürasyonlu, özellik anlamında çok iyi yetenekleri var. Üstüne üstlük kendine has bazı yazılımları da var. Hani üniversite hayatındaki gençler açısından bakıldığı zaman pek çok kişinin almak isteyeceği hesap makinesi olacağını söyleyebiliriz. Tabii şu an fiyatını bilmemekle birlikte.
Evet, fiyatı belirli değil ve baktığımızda biraz da üst seviye bir cihaz olacağını gözüküyor. Belki de öğrencilerden daha çok artık iş hayatına atılmış ve profesyonel anlamda mühendislik işleriyle uğraşan kişilerin kullanabileceği bir hesap makinesi olarak da değerlendirilebilir. Çünkü özelliklerine baktığımızda öğrencilere özellikle sınavlar esnasında da çeşitli avantajlar sağlayacak özellikleri de var. İşte bunun içine muhakkak bir tarafına formül yazabilirsiniz. Hani normalde sınav esnasında ulaşmamanız gereken bilgileri bir şekilde böyle kafası farklı çalışan zeki arkadaşlar sağda solda yazabilirler.
Öğrencilere ne gibi faydalar sağlayabilir? Biz artık öğrencilik sürecini tamamladık. İşin ucundan, o süreçten geçtik. Ancak pek çok öğrenci arkadaşımız var bizleri izleyen. Böyle bir hesap makinesi acaba ne gibi faydalar sağlayabilir? Şimdi bunun hafızası var. Yüksek işlem gücüne sahip. Geleneksel hesap makineleriyle kıyaslandığınız zaman renkli ekranı var. Ekran oldukça da büyük. Bunun içerisine neler koyabiliriz? Pek çok data muhtemelen saklanabilir. En kötü bazı fotoğrafları atabiliriz. Muhtemelen üçüncü parti uygulamalarda çıkacaktır bu cihaz için. Hani öğrencilerin bazı avantajlar sağlaması söz konusu ama üniversite hayatına bakıldığı zaman da her üniversitede ya da her bölüm, her fakülte için, hatta her öğretim görevlisi için bundan bahsedemeyiz ama hani uyanık hocalar da var. Daha girişte öğrencilerden hesap makinesini alıp bunlara reset atan, toplayan ve kullanmalarını istemeyen bazı hocalar da yok değil aslında.
Tabii özellikle sınavlarda izin verilen, ben hani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum, ona göre yorum yapayım. Ama büyük ihtimalle ülkemizdeki birçok üniversitede bu şekildedir. Bir sınav esnasında izin verilen hesap makineleri sınırlıdır. Casio'nun özellikle çok popüler modelleri vardır. Standart olarak çift ekranı vardır. Çift ekran derken çift satırlı bir ekranı vardır. Hani bütün trigonometrik, logaritmik, çeşitli fonksiyonları yapar. Ama grafik çizemez. Bunun dışında diğer daha böyle ekstrem olaylara giremez. Basit, sade bir hesap makinesi. Yani içine yazı da yazılamaz. Bu tarz daha gelişmiş hesap makinelerinde ise senin dediğin gibi hani bir sürü ekstra opsiyon kullanıcılara sunulur.
Bu konudan özellikle Texas Instruments'ın cihazları son derece popüler. Evet, biz Amerika'da Texas Instruments'ın mobilitede daha çok uygulama işlemcileriyle, işte mobil işlemcilerle değerlendirdik ama adamlar yapmadığı hesap makineleri konusunda da çok uzman. Yıllardır bu sektörde de hizmet veren bir şirket. Ülkemizde de çok yaygın bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Onların da çok gelişmiş makineleri var. Onlar da yakın zamanda renkli ekranı sahip daha gelişmiş hesap makinelerini çıkardılar ama görünen o ki bu makineler yavaş yavaş öğrenci arkadaşlarımıza biraz daha böyle farklı kullanım alanları yaratabilecek yeteneklere de kavuşacak gibiler. Hatta senin de bir anın var, istersen onu da anlat. Şimdi akıllı saatlerden de bahsediyoruz biz artık. Şimdi herkesin koluna akıllı saat girecek. Bu saatler cep telefonlarıyla entegre çalışabilecek. Belki uzak sunucu bağlantısıyla üçüncü parti uygulamalar üzerinden başka bilgisayarlara bile erişebileceğiz. Yani bir süredir de iPod Nano gibi farklı cihazlar zaten akıllı saat olarak kullanılmaktaydı. Bunlar ne yapabiliyor? Resim gösterebiliyorlar. İçerisine attığımız resimleri kolumuzdaki saatle görebiliyoruz ki yani bunun en basiti işte formülleri görüntülemek gibi olabilir.
Tabii canım. Öyle bir an gelir ki hani bir yerde takılır kalırsın. Tek bir şeye, bir satırlık bir şeyi hatırlayamazsın sınavda ve hani sorunun tıkandığı noktadır ve devamını getiremezsin. Tabii biz bunları tasvip etmiyoruz. İsteriz ki herkes çalışsın, hani şey yapsın.
Özellikle şu an dışarıdan bakarak etmiyoruz. Öğrencilik hayatımızda keşke bunlar olsaydı da demeden demiyorum açıkçası. Tabii olsaydı yani. Kullanır mıydım, kullanmaz mıydım? Şu pozisyonda cevap vermek çok zor ama o pozisyondan baktığımız zaman
tabii ki yani
herkesin kullanmak isteyeceği bir şeydir. Burada da kimse kendini kandırmasın.
Evet, eğitim hayatında herkes hani aklının ucundan en azından bir kopya ile ilgili bir anısı vardır. Bir aklının ucundan geçmiştir
şimdi
en azından.
Bakıldığından hepimiz Hababam sınıfı jenerasyonuyla büyüdük. Evet. Belki görmediğimiz ya da uygulayamadığımız pek çok taklidi oradan gördük. Hani biz bir Hababam sınıfı jenerasyonu böyle bir teknolojik ekipmanla tanışsaydı muhtemelen dünya kopya çekme literatürüne çok farklı şeyler kazandırabilirdik diye
düşünüyorum. Ben şunu söyleyebilirim. Hani kopya çekme konusunda çok yetenekli olan arkadaşlarım bugün hepsi çok iyi yerlerde, çok iyi şirketlerde, çok iyi pozisyonlarda çalışıyorlar. Yani üniversite, o lise ve üniversite dönemlerindeki o çeşitli tekniklerle kopyaları geliştirmeleri aslında hakikaten ekstra bir zeka gerektiren bir olay. Onun dışında kopyayı hazırlarken çalıştığını öğrenen birçok arkadaşım da oldu. Küçük kağıtları böyle ayrıntılı ayrıntılı yazarken o yazdıkları kafasında kalan, aklında kalan da çok arkadaşım oldu. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak kopyayı her ne kadar sasp etmesek de teknolojiyle beraber hani daha rahat kopya çekilebilecek ortamlar da oluşuyor.
Ya düşünsene benim konuda da bir saat var. Bayağı da ekranı büyük bir saat. Yarın öbür gün buna ufak bir projeksiyon koydukları anda hop o resmi bir de formülü masaya yansıt. Orada işlemleri gerçekleştir. 200
kişilik amfide sonra.
Ondan sonra gelsin sorular, gelsin puanlar. Ondan sonra yüksek derecelerle okulları bitirelim. Ama dediğimiz gibi kopya çok doğru bir adım değil. Kopyaya harcanan zaman da normal ders çalışmaya girsek aslında belki daha yüksek verim elde edebiliriz ya da kopya çekerek belki ulaşamayacağımız sonuçları alamasak da iyi skorlar alabiliriz. Kaldı ki kopyanın da şöyle bir handikapı var. Yakalandığınız anda bir dersten kalmıyorsunuz. Tüm eğitim hayatınız riske girebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunlar çok hoş şeyler değil
çok
ama...
Çok uzun süreler uzaklaştırma alabiliyorsunuz.
Teknoloji,
6 ay gibi.
Teknoloji her zaman gelişim amacının dışında da kullanıma açık ürünler ortaya koymuştur. İşte bugün hani nükleer bombanın kağıt üzerindeki gelişimine baktığımız zaman çok farklı belki bilimsel amaçlara hizmet edeceği söyleniyor. Ancak daha sonra insanlığın faydasından çok zararına bir takım sonuçlar doğurdu. Tabii biz teknolojinin gülen yüzüne baktığımız zaman da kuşkusuz böyle cihazları bu şekilde kullanacak arkadaşlarımız, kullanıcılar, müşteriler de olacaktır diyerek ikinci haberimize geçelim istersen. Şimdi Samsung tarafında Galaxy S4'ün Türkiye lansmanının yapıldığı yavaş yavaş da satışa çıkacak. Artık eli kulağında dünyaca ünlü DJ'leri bekliyoruz. Bu DJ'ler gelip konser verecek, ardından da Galaxy S4'ün Türkiye'de 27 Nisan itibariyle satışa çıkacağına tanık olacağız. Ben Amerika'da bir ön inceleme yapmıştım. Bayağı kapsamlı detayları vermiştik onu, o video kapsamında. Daha sonra da Türkiye lansmanına gittik. Orada da bir değerlendirme şansı yakaladık ve Mesut Çevik'le birlikte de zaten bir değerlendirme videosu yayınlamış olduk. Türkiye'deki lansmanda bizim şöyle bir avantajımız oldu. Galaxy S4'ün hem Amerika ve İngiltere için hazırlanmış Snapdragon 600'lü versiyonunu hem de Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri için hazırlanmış Exynos 5 Octa'lı versiyonunu görmüş olduk. Seninle de beraber değerlendirmesini yapmıştık zaten. Yani Exynos 5 Octa ile ilgili performans beklentilerimiz çok böyle beklendiği gibi olmadı. Özellikle grafik tarafında. İşlemci tarafında zaten daha yüksek performans olacağı aşikar. Çünkü Cortex A15 tasarımına sahip bir işlemci ama PowerVR SGX 544 MP3. Yani biz biraz daha fazlasını bekliyorduk açıkçası. En azından ilk testler ve ilk oyun deneyimlerimiz itibariyle Adrian 320'den öyle hani uçar kaçar farklar atamadığını ya da Full HD'de her oyunu über süper hızla oynatamayacağını görmüş olduk aslında.
Evet, 543'ün 4 çekirdekli versiyonu iPad 3'te ilk Retina iPad'de kullanıldı ve orada zaten dar boğaz yaşadığını görmüştük ki onun da 4 kanal bellek kontrolcüsü olduğunu unutmayalım. Şimdi Full HD biraz daha kabul edilebilir düşük bir çözünürlük olsa da hala çok ciddi bir çözünürlük, çok ciddi işlem gücü gerektiren bir çözünürlük. Bu hani hala akıllı telefonların içinde ufacık bir kibrit başı kadar zar alanı kaplayan bir grafik işlem biriminden bu çözünürlükte ne kadar akıcı oynatabileceği tartışılır. Zaten telefonlarda çıktığı üzere şu anda herhangi bir telefon piyasadaki aldığınızda Full HD böyle yağ, bal, kaymak 60 kare saniye her oyunu oynatabilecek bir donanıma sahip değil. Testlerde bunları gösteriyor. Galaxy S4'te belki akıllarda farklılık uyandıracak şey hani Amerika ve İngiltere versiyonunun farklı olması, diğer dünya kısmındaki farklı işlemcilere sahip olması. Bu da ister istemez kullanıcıların kafasında hangisi daha hızlı sorusunu oluşturacaktı. Günlük kullanım deneyimi açısından baktığımızda çok büyük bir fark olmayacaktır. Zaten altyapı olarak da teknik olarak da birbirlerine yakınlar. Ama grafik işlem birimi olduğunda işin içine girdiğinde en azından PowerVR SGX 544 yerine 550 serisi çok daha fazla işlem gücü sunan bir GPU kullanılsaydı diyebiliyoruz. Ama hani işin bir de kazın başka bir ayağı var. Biz Mobil Dünya Kongresi'nde de sen de Renesas standında orada birebir görüşürken söylemiştik. Cortex A15'ler yük altındayken çok ciddi miktarda ısı ortaya çıkarıyor ve güç tüketiyor. Bunun yanına bir de böyle kalın, güçlü, etli butlu bir GPU koyduğunuz zaman o GPU'yu, o SoC'yi telefonun içine nasıl sığdıracaksınız?
Sığdırırsanız bile pilomun olacak.
Onlar sonra ısınacak, termal throttling yapıp kendi hızını otomatik düşürecek. Bu sefer verimli kullanamayacaksınız. Dediğimiz gibi birçok soru işareti var. Belki de bazı teknik limitasyonlardan dolayı Samsung GPU kısmını biraz kısmış olabilir. Ama günün sonunda bu GPU'da maalesef Full HD için herhalde çok yeterli olmayacak gibi gözüküyor.
Evet, şunu söyleyelim. Samsung yaptığı resmi açıklamayla Snapdragon 600 ve Exynos 5 Octa arasında herhangi bir kullanıcının fark edebileceği performans farkının olmadığını söyledi. Kağıt üzerine doğru. Normal kullanımda bu farkı hissetmek çok kolay değil açıkçası. Ama şöyle bir gerçek var. Yaptığımız testler itibariyle grafik birimleri en azından bazı testlerde ki bunlar 3D Mark olsun, Quadrant olsun ve belli oyunlar olsun birbirine çok yakın sonuçlara veriyorlar, sonuçlara imza atıyorlar ama işlemci olduğu zaman Exynos 5 Octa'nın hissedilir bir şekilde, bariz bir şekilde ortaya fark koyduğunu söyleyebiliriz. Örneğin 3D Mark'ın fizik testi ki bu testte tüm çekirdeklerin aktif olarak kullanıldığını biliyoruz. 3000 puana yakın bir fark söz konusu ki bunlar önemli farklar. Hani çok ciddi değerlendirilmesi gereken farklar olarak da gösterilebilir. Yani demek istediğim şu ki iki işlemci arasında aslında fark var. Donanım tutkunları, performans tutkunları için belli farklar söz konusu. Galaxy S4 ile ilgili kasanın plastik olduğunu söyledik. Hani Tabii ki biz bir aksesuar mücevher almıyoruz. Bakıldığı zaman insanın birinci tercihi kasa kalitesi olabilir ya da olmayabilir ama bakıldığı zaman rakiplerin en azından kasa kalitesinin biraz daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. Ama son olarak şunu söylemek lazım. Galaxy S4 tam bir teknoloji dolu. Teknolojinin en son teknolojinin ne kadar nimeti varsa hepsinden faydalanabilen şu anki tek telefon. Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip. Yani ekranı %40'a varan oranda çizimleri daha az gösteriyor. 3 kata kadar daha fazla dayanıklılık sunuyor. Bu bakımdan
daha bir ince bir cam kullanıyor.
Daha ince bir cam kullanıyor aynı zamanda. Diğer taraftan Android 4.2.2 kullanan ilk akıllı telefon. Muhtemelen HTC One'a da güncelleme gelecek. Ancak fabrika çıkışı itibariyle, kutudan çıktığı hali itibariyle Galaxy S4 buna sahip tek telefon. DDR3 bellek kullanan ilk telefon olma özelliğine sahip. Bunun farkını ilerleyen dönemlerde belki uygulamaların sayısının artması ve bu teknolojiden faydalanmaya başlamasıyla birlikte daha net görebiliriz. Diğer taraftan MHz-2.0 standartını kullanan ilk telefon olduğunu görmekteyiz. Bu yine büyük avantaj sağlıyor. Diğer taraftan barometre, termometre ve nem ölçer gibi çeşitli sensörleri bir arada sunan ilk telefon olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan özel bir barkod okuyucusu var. Dünya çapında 150 milyon daha fazla noktada bu okuyucuyu kullanabileceğimiz söyleniyor. Diğer taraftan Wolfson'un çok geçmiş bir ses işlemcisi var. Yani bu ilk mi değil mi tartışmasından ziyade ses kalitesi ne kadar iyi olur ne kadar kötü olur
özellikle karşılığı. Üstüne eğildiğini, üzerine dikkat edildiğini görüyoruz.
Evet, o özel bir hassasiyet gösterildiği ortada. Diğer taraftan 2600 mAh kapasiteli bir pili var. Yani günün sonunda hem işlemci tarafındaki Little Big tasarımının ötürü hem de 2600 mAh pile sahip olmasının ötürü Galaxy S4, HTC One'dan, Xperia Z'den ve diğer rakiplerinden daha uzun pil ömrü sunacak gibi görünüyor. Diğer taraftan kamerasına ciddi iyileştirmeler var. Hani teknolojik anlamda eğer donanım sizin için birinci öncelik seçim, örneğin ben şahsen donanıma en büyük dikkati, hassasiyet donanıma gösteririm. Galaxy S4 şu an piyasadaki en dolu telefon. Hani Samsung ne varsa koymuş, hakkını vermiş diyelim o açıdan bakıldığında. Tabii malzeme kalitesi olarak bakacaksanız rakiplerin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ya burada kriter tamamen sizlerin seçimleriyle ilgili ama donanım teknoloji anlamında şu an en dolu telefon olduğunu söyleyebiliriz. Yazılım tarafındaki özelliklerden bahsetmeye bile gerek yok. Evet. Bazıları telefonu ciddi anlamda yavaşlatabiliyor. Bazıları belki hiç hayatımızda kullanmayacağımız özellikler ancak hani çift kamera kullanımı gibi kendine has önemli yetenekleri de var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor diyerek zaten kapsamlı incelemeyi, asıl ana incelememizi ilerleyen günlerde paylaşıyor olacağız deyip ender Oppo'nun telefonuna geçelim. Oppo 6.9 mm kalınlığında bir telefon yapmış. Sözü sana bırakayım. Çok ince bir telefon. Hani inceliğinin yanında donanım anlamında da aslında bugünün pek çok telefonunu kıskandırabilecek çeşitli özelliklere sahip.
Evet, Oppo bunu daha önce de yaptı. Oppo Find 5 olsun, Oppo Finder olsun hep enteresan telefonları bizlere sundu. Biz daha önceden zaten bu telefonun haberini gerçekleştirmiştik ama o zamanki dedikodular 6.1 mm gibi böyle uçuk kaçık bir kalınlık değerinden bahsediyordu. Şimdi ortaya çıkan, gün ışığına çıkan bilgilere baktığımızda bu kadar ince olmayacak ama hala çok iddialı bir incelikte geliyor. Bu da 6.9 mm. iPhone 5'in de altında olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu da demek oluyor ki piyasadaki en hızlı, en iyi donanımlara sahip ve en ince Android telefonlardan biri olacak.
Evet, hani bakıldığı zaman 4 çekirdekli bir işlemcisi var 1.2 GHz hızında. Hani büyük bir ekranı var, 120p bir ekranı var. Diğer taraftan bakıldığında Android 4.2.2'yi koymuşlar. 88 derece görüş açısına sahip bir ön kamerası var. 8 megapiksel arka kamerası var. Hani pek çok kişinin aslında günlük ihtiyacı
dolu dolu kullanabileceği
bir telefon olduğunu söyleyebiliriz ama işte bakıldığında Oppo'nun telefonlarını hala Türkiye'de göremiyoruz ya da Avrupa'da göremiyoruz. Biz geçenki videomuzda Oppo'dan Adam'a seslenmiş bize telefonu yolladı ama
Adam bizi duymadı.
Adam bizi duymadı. Umarız bu sefer duyar, artık telefonları yolladı. İnceleyelim. İnceleme sahipasına geçebilelim diyerek buradan Apple'a geçiş yapalım isterseniz. Oppo'nun telefonunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Kağıt üzerinde çok iyi görünen bir telefon ancak elimizde alıp test edemediğimiz sürece hep heyecanımız kursağımızda kalıyor. Ama umarız Adam bizi duyar. Bu sefer artık o telefonları bize yollar diyerek
Apple'a geçelim. Seni istiyoruz
Adam. Evet, seni istiyoruz Adam diyerek geçen haftaki bölümümüzdeki sloganımızı da tekrarlamış olalım ve Apple'a geçelim. Şimdi Apple tarafı biraz karışık. Hisseler
düşüyor.
Hisse değeri yani en düşük seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bir ara böyle hani show must go on der gibi sürekli böyle hisseler yükseliyordu. Bayağı da ciddi seviyelere geldi. Hatta dünyanın en değerli şirketi oldu olacak dendi. Ramak kaldı işte petrol şirketini geçmedi derken aldı başını gitti. Oradan da birileri zenginliğine zenginlik kattı. Hisse senedi sahipleri arasındaki bazıları. Ama günün sonunda bakıldığı zaman Apple'da bir yavaşlama var. Hani piyasadaki rekabeti ayak uydurma noktasında artık bazı yenilikleri yapması gerektiği açık ve seçik bir şekilde ortada. Bunu da nasıl anladık? En son finansal sonuçlarda gördük ki iPhone'un satışlarında bir yavaşlama söz konusu. Daha önceki dönemlere nazaran bakıldığında satışlar yine artmış, gerilemiş değil. Ancak bir yavaşlama söz konusu ve pek çok analist bunu artık artan rekabete bağlı olarak Apple'ın da yepyeni şeyler ortaya koymasının gerektiğinin bir işaretçisi olarak değerlendiriyorlar. Ha, bu bağlamda bakıldığı zaman işte 6 yıldır devam eden bir iPhone macerası var. Tasarım işte ucundan ucundan değişti. İlk tasarıma nazaran daha inceldi, hafifledi, boyu uzadı vesaire derken işletim sistemi hiç değişmedi.
Değişmedi.
Aynı arayüz. Evet. 2007'den beri karşımızda.
Aynı ikonlar.
Aynı ikonlar, aynı tasarım, aynı uygulama mantığı, aynı arayüz tasarımı gibi çeşitli detaylar karşımızda. Belki de Apple'ın bu denli başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama artık bir değişim söz konusu zaten. Gerek. iOS 7 ile birlikte yazılım tarafındaki liderliği de tasarımın başındaki Jonathan Ive'a bırakmışlardı zaten. Bir değişim söz konusu olacak. Ama görünen o ki yine çok radikal değişiklikler olmayabilir. Belki radikal değişikliklerin başlangıcı da olabilir. Çünkü Apple'ın tepe yöneticisi yaptığı açıklamayla daha büyük ekranlı bir iPhone yapmayacağız ama şu an olmadığımız heyecan verici iki yeni kategoriye gireceğiz diye bazı açıklamalarda bulundu. Daha büyük ekranlı telefon yapmamalarının gerekçesi olarak da daha büyük ekranın görüntü kalitesinin açısından bazı sorunlar yarattı ve soru işaretleri oldu. Telefon taşınabilirliği anlamında bazı soru işaretleri
Plano
oldu.
Plano konusunda
bazı soru işaretleri oldu ve tüm bunlar arasında bizim böyle bir işe girmemizin çok doğru olmayacağı yönünde bir açıklama yaptılar. Ben burada aslında şunu konuşalım istiyorum. Yeni kategoriler neler olabilir? Apple buralardan ne kadar paralar kazanabilir aslında?
Senin bahsettiğin iki sektörde büyük ihtimalle bir akıllı saat olacak. iOS cihaz. iOS'ın belki de çok kırpılmış bir versiyonunu çalıştıracak ve ekstra olarak iPhone'larla, iPad'lerle bir şekilde senkronizasyon üzerinden çeşitli bilgileri de gösterebilecek. Bir diğeri de benim tahminim televizyon olabilir. Televizyon konusu uzun zamandır konuşuluyordu ve baktığında hani benim düşünce tarzıma göre bir televizyonu zaten kendileri yapacak halleri yok. Paneli bir yerden alacaklar. Güzel bir tasarım. Belki o Apple'a has, Apple'ın çizgilerini taşıyan hatlarla belki bir Mac'e benzetip İçine bir de Apple TV'yi gömüp hani Apple'ın televizyonu şeklinde piyasaya sunabilirler.
Tabii televizyonla ilgili şunu söyleyelim. Televizyon pazarı çok acımasız bir pazar. İşte Sony, Pioneer vesaire bir sürü firma orada istediğini çok fazla bulamadı. Çünkü televizyon yapacaksanız eğer tüm parçaları kendinizin üretmesi lazım. Çünkü karlılığın son derece düşük olduğu bir pazardan söz ediyoruz. Apple ürünlerinin de yüksek fiyatlandırmaya sahip olacağını öngörürsek eğer kendi kategorilerinde. Apple'ın işi televizyon pazarında çok kolay olmayabilir. Ha şöyle bir durum söz konusu. Çok devrimsel bir özellik yaparlar. Televizyon izleme deneyimini değiştirirler. Orada evet, orada başka bir şeyden söz edebiliriz. Ama
şunu da çünkü eklemeliyiz. Çünkü televizyonun artık hani günlük kullanım saatlerine baktığımızda özellikle genç neslinin gittikçe televizyondan uzaklaştığını ben söyleyebilirim. En azından kendi çevrem için konuşuyorum.
Zaten televizyon yapmak yerine işte bir streaming servisi yapıyorsunuz. Evet. İşte filmleri 1 dolar 2 dolar satıyorsunuz. Zaten Apple'ın gelirlerine baktığımız zaman da iTunes üzerinden böyle servislerden de inanılmaz paralar kazandığını görüyoruz. Televizyon işim farklı bir iş. Tabi Amerika pazarı, ya Apple zaten yaptığı her ürünü satacaktır ama acaba beklentilerini karşılar mı ya da diğer ürünleri kadar iPhone gibi, iPod gibi, iPad gibi başarı kazanır mı? Bunu bekleyip görmek lazım. Çünkü Türkiye'ye bakıyoruz artık Full HD, 32 inç, 3D özelliğe sahip akıllı televizyon fonksiyonları olan pek çok televizyon 1500 liranın altında fiyatlarla alınabiliyor. Hani Apple televizyon yapacak da 32, hani büyük ekranları geçim, 32 inç televizyon yapacak, akıllı televizyon olacak. Türkiye gelecek 1500 liranın altına satılacak. Yani bakıldığı zaman hani böyle bir durum çok mümkün değil. Kendi ülkesinde bile bu fiyatlardan bahsedemeyiz. İşte Apple'ın ürünleri ortada. iPhone'a bakıyorsunuz Amerika'da bile işte üzerine belge girdiğiniz zaman $700 civarında bir fiyat ödemeniz gerekebiliyor ki hani televizyonların fiyatlandırma ve kategorileri düşündüğümüz zaman orada Samsung ve LG'nin çok büyük bir hakimiyeti söz konusu. Ama dediğimiz gibi Apple bu. Bir sürpriz yaparsa eğer neden olmasın? Çünkü akıllı telefon pazarına da 2007 yılında Apple girecek acaba ne yapabilir dendiği zaman kimse böyle bir gelişim söz etmiyordu. Beklemiyordu açıkçası ama bekleyip görmek lazım. Bunun için konuşmaya erken ama akıllı saat çok büyük bir ihtimalle gelecek. Muhtemelen tüm iOS cihazlarla senkronize çalışan, işte telefonla işleyebileceğiniz, işte yer yer çeşitli bilgileri alabileceğiniz, tasarımla farklılaşan bir saatten bahsedebiliriz belki çıktığı zaman ama bunu konuşmak için şu an erken. Son bir not olarak şunu söyleyelim. Apple araştırma geliştirme faaliyetlerine beklenenin dışında ekstra bir $500 milyon daha harcamış. Bu da işte o yeni iki kategori için yapılan hazırlıkların bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir diyerek sıradaki haberimize geçelim. Google'ın I/O etkinliği var. Bu ay, önümüzdeki ay gerçekleştirecek Mayıs ayında. Biz Motorola'nın X fonunu, X telefonunu, Android 5.0 vesaire bekliyorduk. Ancak yaşanan son gelişmeler gösteriyor ki çok öyle büyük hayallere kapılmaya gerek yok. En büyük cihaz duyurusu olarak belki Nexus 4'ün yeni bir versiyonu tanıtılabilir Google I/O'da.
Evet, Nexus 4'ün şu anda eksik olan iki noktası. Biri LTE, biri de yüksek kapasiteydi.
Tabii LTE Amerika için eksik, evet. Bizim için.
Ya bizim için pek bir şey ifade etmese de. Daha sonradan aslında bazı kullanıcılar özellikle XDA developers'da Nexus 4'ün LTE'yi desteğin olduğunu çözdüler ve çeşitli işte yazılımsal hacklemelerle, modlamalarla belli bantlarda çalışabilecek şekilde Nexus 4'ün LTE'sini aktif ettiler.
Yani donanım var ama yazılım tarafında açmamışlar.
Donanım vardı. Anteniyle ilgili bile bir herhalde bir kısıtlamaya gidilmişti üretim sürecinde. O yüzden sadece belli bantlarda çalışıyordu LTE çipi ama o Qualcomm'un sunduğu LTE özellikli çip Nexus 4'te vardı zaten şu anda güncel olarak. O dediğimiz gibi kapalıydı falan. Neyse Google onu kapattı sonra bir sonraki yazılımlarla derken Nexus 4'ün diğer en büyük handikapı depolama sıkıntısı olacak. Bir de işin içine LTE girdi mi? Hani basıyorsun iniyor. Yani çılgın hızlardan bahsediyoruz. 16 GB'lık bir depolamayı hani bırak içine HD video ekledim bir şey yaptım. Telefon üzerinden internetten bir şeyler indirsem bile doldurmak çok
kolay. Ya tabii örnek vereyim. Samsung Galaxy S4 operatör altyapısı izin veriyorsa 100 megabit per second. Sen de 100 megabitlik bir dosya indirme hızına sahip. 100 megabit.
Yani hani 100 megabit dosyayı kablosuz olarak alıyor, onu işliyor, içindeki depolama sürücüsüne yazıyor. Hani bunların hepsi büyük olay.
Yani bakıldığından hayal etmesi bile aslında güzel. Umarım ülkemize tez vakitte 100 megabit hızlara ulaşır. Telefon bırak yansın ya. Biz o hızı görelim de bir şekilde.
O hızı görüp evet. Yani bir gün bilgisayara bağladığında, laptop bağladığında bir şeyi böyle çok hızlı bir şekilde indirmek tabii avantaj olur. Kotalar da olur. Orası
yani
zaten
ben bazen bakıyorum olur. Hani sayfa yüklemeye çalışıyorum evde otururken bilgisayarda. Yüklenmiyor. Açıyorum cep telefonumu hemen. İlgili sayfayı oradan yükleyerek evet. İşlerimi bir şekilde halletmeye çalışıyorum.
Bunun dışında baktığımızda Nexus 4 zaten...
Bildiğimiz Nexus 4 aslında. 4, yani.
Evet.
Belki tasarım bazında ufak bir takım minor güncellemeler olabilir. Zaten birkaç hafta önce Nexus 4'ün hafif böyle makyajlanmış bir versiyonda gündeme gelmişti.
Evet, hani diğer Nexus 4'ten ayıracak bir şekilde ufak tefek makyajları olabilir.
Belki bunu, thermal throttling kısmında acaba evet. Diyorum işlemciyi o yükten kurtarıp da full force çalışın mantığında bir
evet, yaklaşıma hani, girerler. İçinde belli bir şey lazım. Yapılabilir. Belki LTE de benim bildiğim kadarıyla hani ısınan şey bir çip öyle fazla güç tüketen bir çip. Hı-hı. Belki onun içinde ondan dolayı cihazın içerisinde belli tasarımsal değişiklikleri de görebiliriz ama son kullanıcıya yansıyacak fazla bir değişiklik en azından dış görünüşte olacağını
zannediyorum. Nexus 4 ile birlikte bu çok beklediğimiz Android 5 işletim sistemi de yeni bir cihazdan ziyade Nexus 4'ün yeni versiyonuyla birlikte lanse edilebilir. Çok fazla dedikodu var, çok fazla girmek de istemiyorum. Lanse edildiği dönemlerde biz zaten mobilitede konuşuruz ama Android 5.0'ın özel bir gece moduna sahip olacağı söyleniyor HTC One'dakine benzer bir şekilde. Yani gece belli bir saatten sonra telefon neredeyse tüm ana fonksiyonlarını kapatarak sabah kalktığınızda pilin belli bir miktar daha devam etmesini sağlayacak bir moda sokuyor kendisini. Böyle bir güncellemeden bahsediliyor. Diğer taraftan oyunlarla ilgili çok önemli güncellemeler var. İki tanesini hemen söyleyelim. Google'da artık Game Center mantığına girmeye başlayacak gibi görünüyor. Apple'da bu zaten uzun süredir var. Yani bir oyun açıyorsunuz. Aynı telefona sahip başka bir arkadaşınızı uzaktan davet ederek aynı oyunu beraber oynayabiliyorsunuz. Bu sistemde büyük ihtimalle Android'e gelecek gibi görünüyor. Ve aynı zamanda Google Android işletim sisteminin oyunlar esnasında donanımı daha iyi kullanabileceği bir optimizasyon yapma peşindeymiş. Tabii bunlar çok güzel gelişmeler gibi görünüyor. Android'in ilerisi için Google herhalde biraz daha oyun merkezli bir tasarım anlayışına gidebilir. İşletim sistemini o yönde de geliştirebilir ama bekleyip göreceğiz. Bunlar şu an için dedikodudan ibaret diyerek diğer haberimize geçelim. Galaxy S4'den bahsetmiştik. Aslında S4'le ilgili şunun altını çizelim. Geçtiğimiz günlerde haberini de verdik. S4'te FM radyo yok. Hani teknoloji anlamında çok da bir telefon dedik ama analog radyomuz maalesef telefonda yok.
Olsa iyi olurdu yani kullanışlı sonuçta.
Bence de olsa iyi olurdu evet. Ama Samsung uygun görmemiş. İşte Galaxy S4'ü satın alacak kullanıcı profilinin artık dijital müzik dinlediğini ve içeriği stream ettiğini yani internetten aldığını dolayısıyla yaptıkları araştırmaların sonucunda FM radyoyu kapattıklarını söylemiş.
Yani FM radyo çipinin olduğuna eminim içinde çünkü günümüzde
yani artık... All in one, hepsi evet, bir arada şeklinde satılıyor
Bluetooth, platformlar. Bluetooth, Wi-Fi, işte ne radyo. Bileyim radyo bir sürü şey artık ufacık zaten hani toplu iğne başı kadar bir çipe sığdırdılar. Belki onun da bir anten gereksinimi var. Hani kulaklığa bir şekilde ekstradan bağlantıları gerektiriyor olabilir ama çok büyük öyle hani atlı deve olacağını zannetmiyorum. Keşke olsaymış sonuçta. FM radyoyu da
yani hala bakıldığı zaman telefonu sayıyoruz işte. DDR3 bellek, Gorilla Glass 3 ekran koruyucu.
Full HD işte.
Full HD, Super AMOLED ekran. Tasarım çok ince, hafif 130 gram. 2600 mAh pili var, Android 4.2.2. Tabii. Hepsi var, süper telefon çalışıyor. Kulaklığı takıyorsunuz, radyo dinleyeyim. Yok.
Yok, yani.
Ya çok telefon. Önemli bir eksikliğim
değil,
çok
hayat... atlı deve değil ama...
Ya yani. Ben de kendi alışkanlıklarıma bakıyorum. Son herhalde 3-5 aydır, belki birkaç yıldır artık radyo dinlemeyi bırakmış durumdayım. Zaten dinlemek istediğim müzikleri, videoları vesaire bir şekilde telefonuma yüklüyorum. Ya da YouTube üzerinden dinliyorum. Ama yine de FM radyo. Yani ben biliyorum ki benim annem, babam ya da pek çok orta yaş ve üstü kişi radyo dinlemeyi seviyor. Diğer taraftan aslında radyo kültürü de çok önemli bir kültür. Evet. Ülkemizde çok fazla belki oturmadı ancak sabah programları var, akşam programları var. Trafik bilgisi veren radyo programları var. Yeri geldiği zaman da radyo dinlemek istiyoruz. Çünkü hani bir geveze show var, bir bayje gibi
açıyorsun,
bir eğlence programları var yani. Bakın
açıyorsun burada. Hiçbir şey yapmadan dinliyorsun. Yeri geliyor telefondaki şarkılardan sıkılıyorsun. Ben de biraz o konuda tembelim açıkçası. Telefondaki şarkıları sürekli sirküle eden, hani eskileri dinlemediklerimi silip de yenilerine ekleyen bir
o
adam değilim.
Ben de rastlanmadım maalesef.
Yani o yüzden canım sıkıldığında açayım en azından, kulağıma takayım hiçbir şey yapmadan. Radyoyu dinlemek isterim yani kakara kikiri.
Burada hani Samsung Rusya'nın yaptığı açıklamadan yola çıkarak bu yorumu yapıyorum. Burada olay analog ya da dijital ses değil. Zaten dijital dinlemek isteyen yine açar, dinler. Müziği bir yerden stream eder yani. Analog radyo olması buna engel teşkil etmiyor. Ama bir radyo kültürü var. İnsanlar sabahları program, belki az sayıda bir grup ama insanlar sabahları radyo dinlemeyi seviyorlar. Seven çok kişi var. Radyo programları olsun işte günlük haberleri radyodan alanlar var. bazı radyo DJ'lerini çok sık takip edenler var, işte spor programı dinleyen var, yol durumu alan var, işte trafik radyo var. Arıyorsunuz, diyorsunuz ki Kenan Burgaz tarafında yol tıkalı. Adam anons ediyor evet. Radyoyu. İşte oraya girmeyin diyor yani. Böyle güzel durumlardır söz konusu.
Güzel bir şarkı çalıyor, kaydediyorsun, sonra gidiyorsun şarkıyı dinletiyorsun, bir şey yapıyorsun, buluyorsun. Yani bir sürü opsiyonu var sonuçta radyo. Kötü bir şey değil.
İşte ona da geldiğinde diyorlar ki işte,
gerek yok.
Yani gerek yok yani bakıldığında ama bence gerek var. Vardır. Ama muhtemelen donanım bazında vardır ve bir şekilde hacklenerek custom ROM dediğimiz özel yazılımlar sayesinde bunu aktif hale de getirebilirler. Ama tabii biz yine de bir öngörüde bulunuyoruz. Belki Samsung gidip çok özel bir çip yaptırmıştır. İçerisinde radyo alıcısı olmayabilir. Bunu bekleyip göreceğiz. Neden biz buraya geldik? Samsung'la ilgili, Galaxy S4'le ilgili başka bir haberimiz var. Şimdi Xperia Z'nin çok övündüğü bir yanı var. Suya ve darbeye karşı, darbe demeyelim mi? Suya ve toza karşı
dayanıklı. Her an ön planı çıkardığı bir özelliği, evet.
En çok altını çizdiği bir özellik. Geçtiğimiz mobilite programının sonunda da zaten Sony Türkiye'nin hazırladığı çok güzel bir video vardı Xperia Z ile ilgili. Bunu paylaşmıştık. Şimdi görünen o ki ileriye dönük olarak pek çok firma suya ve toza dayanıklı videolar, telefonlar hazırlayacak gibi. En son Huawei'de benzer bir çalışmaya girdiğini görmüştük. Gördük. Şimdi gelen haberlere göre Samsung Galaxy S4'ün yeni bir versiyonunu hazırlıyor. Bu versiyon suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Hani malzeme kalitesini eleştiriyoruz ya, belki bu versiyon Galaxy S4'ün o tüm teknolojik üstünlükleriyle bir araya geldiği zaman vay canına işte artık her şeyde dört dörtlük bir telefon olmuş lafını sözünü bizlere söylettirebilir belki.
Xperia Z'ye baktığımızda bize su geçirmezliği nasıl sağladığına bakarsak yekpare bir gövde, işte kulaklık ceki, o ceki, bu ceki hepsi silikon kapaklı. Hı-hı. Ve hani çok solid, sağlam, sıkı bir yapıyla karşımıza çıkmıştı. Hani şu an Galaxy S3, S4'e baktığımızda ise o plastik malzemenin verdiği biraz daha böyle bir gevşeklik, bir esnekliği cihazda görüyoruz. Büyük ihtimalle senin de dediğin gibi farklı bir malzeme kalitesi, farklı malzeme teknikleri kullanacaklardır. Benim merak ettiğim acaba yine kapağı çıkıcı pili çıkarabilecek, değiştirebilir özelliklere fazla sahip olacak mı? Huawei modeli gibi. Gerçi o da tasarım anlamında ve günlük kullanım anlamında ekstra zorlukların getireceğini unutmamak gerek. Nasıl bir yapı izleyecekler? Ha, Galaxy S4'ün su geçirmeyen versiyonunu çıkarıp da microSD desteğini kaldırırlarsa, işte değiştirebilir pil özelliğini, çıkarılabilir kapağı kaldırırlarsa Galaxy S4'ten farklı bir telefon oluşacak benim gözümde. Bunları sabit tutup, mevcut tutup da su geçirmezlik özelliğini eklerlerse bakalım diğer kalınlık gibi olsun, işte pil ömrü gibi olsun, işlemci gibi olsun diğer çeşitli özellikleri nasıl değişecek hep beraber bekleyip göreceğiz.
Şimdi bu noktadan sonra istersen biraz hızlı hızlı bazı birkaç haberi daha geçelim ve ondan sonra programımızı yavaş yavaş sonlandırıyor oluruz zaten. Şimdi bakıldığı zaman teknoloji dünyasına bakalım. Bir yazılım haberi verelim. Ubuntu'nun yeni sürümü çıktı. 13.04 koduna sahip yeni sürüm. Linux'un da 3.8.8 çekirdeğini kullanıyor. Ubuntu zaten artık Linux tarafı, Linux eşittir Ubuntu olma yolunda en çok kullanılan, en yaygın Linux dağıtımı olduğunu söyleyebiliriz. Yeni sürümde çok önemli güncellemeler var. Hem arayüz bazında hem performans anlamında büyük güncellemeler yapmışlar. Arayüzün belli kullanımı ciddi şekilde geliştirilmiş. Hani hep akıllarda kalan, özellikle geçmişten günümüze gelen teknoloji tutkunlarının bildiği bir durum vardır ya. Donanımımız eskisi Linux kullanım çalışır mantığı. Yeni nesil Linux'ta pek öyle değil. Belki Windows'tan bile daha gelişmiş görsel arayüze sahipler ve eski bir bilgisayar kurduğunuz zaman bilgisayarın böyle hakikaten lütfen beni Linux'tan kurtar dediğini hissedebiliyorsunuz. Tabii bunların bazılarını çıkartabilirsiniz. KDE tarzı arayüzlerden vazgeçebilirsiniz. Terminal üzerinde çalışabilirsiniz. Evet,
komut satına dönüp herhangi bir şekilde...
Biz hani herkesin kullanabileceği Linux dağıtımlarından bahsediyoruz. Bunlara dikkate aldığımızda Linux'ta dediğim gibi Windows'tan bile yer yer daha yüksek görsellik sunabilen bir işletim sistemi. Ubuntu 13.04'te de bunların üzerine gidilmiş ve hem yeni donanımlara destek gelmiş, hem var olan donanımlara destek geliştirilmiş, hem arayüz geliştirmeleri yapılmış. 13 tane yeni duvar kağıdı eklenmiş ki benim Ubuntu'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi duvar kağıtları. Gerçekten muhteşem duvar kağıtları var.
Gel bana Linux kur diyor.
Gel yani. Bana Linux kur, hatta gel bana Ubuntu kur diyor. Bu bağlamda da çok dikkat çekici alternatiflerin olduğunu söyleyebiliriz. HTC cephesinden bir açıklama geldi. Bunların bir davası var Nokia'da, evet. Böyle halk mikrofonların kullanımı ile ilgili. Burada HTC'nin hiçbir suçu günahı yok HTC'nin açıklamasına göre. Tedarikçi firma STM diye bir firma var Hollanda STM merkezi. Bir tedarik firması bu. STM Micro Electronics'in Nokia ile özel anlaşması sonucunda Nokia'ya özel kıldı en azından belli bir süre için. Mikrofonları HTC'ye sağlayınca böyle bir dava patlak veriyor. Nokia HTC'nin telefonlarının satışını engellemeye çalışıyor. Ancak burada mahkeme tarafı HTC'nin iyi niyetli bir girişimde bulunduğunu...
Yani HTC'nin sonuçta bu durumdan haberi, sonuçta bu anlaşmaların gizli olduğunu ve iki firma arasında olduğunu anlarsak, oradan yola çıkarsak, hani HTC de mikrofon tedariği için bu firmaya gittiğinde bizim şu mikrofon var size de verelim dediğinde hani burada açıkçası HTC'yi bağlayan fazla bir durum oluşmuyor.
Oluşmuyor. Bu alanda da HTC'nin VAN'ın satışları normal şekilde devam ediyor. Bugünlerde zaten ülkemizde de yaygın olarak satışa girmiş olacak. Son haberimizde bir otomobil haberi. Farklı bir otomobil haberi. Şimdi elektrikli otomobillerden bahsediyoruz. İşte mobilitenin bazı programlarında da ufak tefek haberlerimiz oldu konuyla ilgili. Renault'un da burada yaptığı bir çalışma var. Tivizi diye elektrikli bir şehir otomobili var. Tasarımı çok ilginç. Hani smart otomobillerin daha böyle
kompakt,
daha böyle güler yüzlü bir hali diyebiliriz aslında biz buna. Bu zaten bir süredir olan testleri, videoları olan, hatta belli noktalarda kullanılan da bir araçtı. Ancak bu sefer Renault'un Renault Sport gibi bir alt departmanı var. Bu işte Renault Megane Sport gibi, Renault Clio Sport gibi. Mercedes'in kısmen de olsa AMG'sine ya da BMW'nin M departmanına benzetebileceğimiz bir bölüm. Ancak tabii bunlar kadar da böyle ön plana çıkmış bir bölüm değil. Bunlar bu elektrikli otomobille el atmışlar Ender. Standart 17 beygir motora sahip elektrikli araç. İkinci motoru sayesinde artık 97 beygir ve Renault Megane Sport 265 diye bir araçları var bunların. O araç kadar hızlı bir akselerasyon, yani hızlanmaya sahip. Tasarım zaten şu an ekranlara geliyor. Hakikaten o basit araçtan, o güler yüz araçtan çok agresif bir tasarım ortaya çıkarmayı başarmışlar. Burada ikinci motorda KERS sistemiyle çalışıyormuş. Bu kinetik enerji geri dönüşüm sistemi. Formula 1'den miras kalan. Frenleme esnasında oluşan kinetik enerjiyi depoluyor ve ihtiyaç duyduğunuzda NOS butonu, o Go Baby denen bir 60 saniye filmden bizi hafızalarımıza kazanan butona basıyorsunuz. 13 saniye için 17 beygir, 97 beygir yapıyor ve bu küçük araç, bu düldül birden roket spor araçlara meydan okuyan bir tasarıma, bir performansa kavuşuyor.
Elektrikli araçların gelişimine baktığımızda artık Avrupa'da özellikle bazı noktalarda günlük kullanıma dair yayıldığını görüyoruz. Teknolojilerine baktığımızda ise şu an içten yanmalı motorlara sahip arabaların da aslında hepsinin Formula 1 kaynaklı olduğunu görüyoruz. O tarafta gelişen teknolojiler yavaş yavaş günlük hayatımızda kullandığımız yol otomobillerine geçiyor. Elektriklerde bu sistemleri göreceğiz büyük ihtimalle. Senin de dediğin, bahsettiğin KERS sistemi zaten ilk olarak Formula 1 araçlarında kullanılıp denenmeye başlamıştı. Şimdi ufak ufak gelişmiş. Ha, bu arabayı herkes alıp kullanır mı? Kullanmaz ama bu şekilde geliştirmeleri, elektrikli araçların üzerine firmaların kendi çaplarında bir şeyler eklemesi bu araçların popülerliğine ve benim öngörüme kalırsa önümüzdeki yıllar içerisinde çok yaygın bir şekilde kullanmasına olanak sağlayacak.
Ya umarız elektrikli araçlar hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Yani burada Renault Sport bölümünün iyi bir iş çıkarmasını söyleyeyim. Araç hakikaten çok agresif olmuş. Son olarak da aslında değinmeden geçmediğimi istiyorum. Oyun konsolları ile ilgili de ufak tefek bazı gelişmeler var. Ufak tefek dedim, aslında oyun dünyasında çok büyük gelişmeler bunlar.
Oyun dünyası baştan değişiyor.
Yeni Xbox'ın 21 Mayıs'ta lanse edileceği açıklandı. Hakikaten bizi sürprizler bekliyor. Microsoft tarafında eleştirilmeyen, beğeni kazanmayan bazı dedikodular var. İşte sürekli internet bağlantısı gerektirdiği söyleniyor Xbox'ın. Sonra öyle bir şey olmadığı söz konusu oldu. İşte kopya oyunları çalıştırmayacağı söylendi vesaire.
İkinci el oyunlar çalışmayacak.
İşte çalışmayacak tarzında bir sürü dedikodu var ama 21 Mayıs'ta bunların hepsi netliğe kavuşacak ve yeni Xbox'ın üzerindeki örtü kalkacak. Yeni Kinect'in bize karşılayacağı söyleniyor. İnanılmaz oyunların eş zamanlı olarak lanse edileceği söyleniyor. Donanım bazında da farklı sürprizlerin olacağı söyleniyor ama ham işlem gücü açısından PlayStation 4'e benzer bir çizgide olacağını söyleyelim. Yine AMD'nin Jaguar mimarisi ve temas işlemcisi olacak gibi görünmekte. Bunu demişken bir de PlayStation 4'de bir giriş yapalım. Burada da PlayStation 4 tarafından bir teknik açıklama geldi. Yani bu sıralar biraz eleştiri var. Tablet işlemcisini kullanıyorsunuz vesaire tarzında. Şöyle bir durum söz konusu. Tam anlamıyla böyle hani tabletteki işlemciyi çıkarıp konsolu koymadılar. Evet. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama AMD'nin Jaguar adını verdiği bir mimari var. Ultra düşük güç tüketimli işlemciler için. Kullanıldığı işlemcilere bakıyoruz, temaş. AMD'nin açıklamasına bakıyoruz. Tabletler, ultra düşük güç tüketimli, ultra ince dizüstü bilgisayarlar görünüyor. Zaten AMD temaş Wikipedia yazdığınız zaman ilk satırı zaten karşına alabiliyorsunuz. Tabii buradan Sony bu eleştiriliğe karşı bir açıklama yapmış. İki açıklama benim dikkatimi çekti. Birincisi diyorlar ki daha geliştiricilere, uygulama geliştiricilere, oyun yapımcılarına karşılığında bir puzzle olacak donanımı koymak istemedik.
Konsolu öğretmek istemedik.
Yani konsolu öğretmek dediğinde yani PES, yani burada biz PlayStation 3'ten ders aldık dememişler ve PlayStation 4'te son derece kolay, uygulama geliştirmesi son derece kolay bir donanım ortaya koymak istedik. Cell mimarisi maalesef geliştiricilerin
ilk birkaç sene korkulu rüyası oldu.
Sony'nin kendisinin özel ilanlar verip uygulama dinini bilen geliştirici aradığını zaten biliyoruz. Bu bağlamda hatalarından döndüler. İyi de oldu. PC dünyası için de iyi oldu. PC dünyasının neredeyse birebir mimari olduğu için konsola çıkan oyunun PC dünyasına port edilmesi, adapte edilmesi de son derece kolay olacak.
Evet, kendi açıklamalarında, Sony tarafının yaptığı açıklamalarda o yöndeydi. Daha önceden bir oyun motorunu, grafik motorunu konsoldan PC'ye port etmek aylar sürerken şimdi haftalar içerisinde, birkaç hafta içerisinde.
Hatta port edilse bile grafik kalitesinin ciddi anlamda bozulma yaşadığını vesaire görebiliyorduk. Ancak böyle olmayacak. İkinci açıklama da şu. Sony PlayStation 4 süper şarj PC mimarisini kullanıyor demişler. Şimdi süper şarj, turbo şarj bunlar otomobil dünyasında agresifliğin temsilcileridir. Ama süper şarj derseniz eğer insanların aklına Intel'in Core mimarisi, AMD'nin belki FX jenerasyonu gelebilir. Fakat süper şarj değil. Ultra low power işlemci demek lazım aslında onlara bakıldığı zaman. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu. 8 GB DDR5 bellek var. Bu belleğin işlemci ve entegre grafik birimine sağlayacağı bank genişliği standart bir masaüstü işlemcisine göre daha yüksek seviyelerde olabilir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. AMD DDR5 belleği kullanabilen masaüstü Fusion işlemcileri de geliştirmekle meşgul. Yani PlayStation 4'te ve Xbox 720'de kullanılan işlemcilerin benzerleri ya da daha güçlüleri masaüstü sistemlere gelecek diyerek konsollarla ilgili açıklamamızı da sonlandıralım. Sony düşmanı değiliz, konsol düşmanı değiliz. Konsolda oyun oynamayı çok seviyoruz.
Severiz.
Ama biz burada teknolojik anlamda konsolların donanımlarını, yazılımlarını, tasarımlarını değerlendirmekle mükellefiz. Bu bağlamda da diyoruz ki PlayStation 2 çıktığında, PlayStation 3 çıktığında, Xbox 720 çıktığında, Xbox 360 360. Çıktığında bunlar o dönemin bilgisayarlarına daha güçlü, daha güçlü donanımlara sahiplerdi.
Evet.
Birkaç sene öndeydi ancak şu anki yapı itibariyle halihazırda GeForce Titan saf işlem gücü açısından PlayStation 4'ün birkaç kat ötesine yer alırken...
Yani PlayStation 4 ve Xbox 720 üst üste koyduğumuzda saf, yani o teraflop anlamında kıyasladığımızda hani benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Hani nereden baktın? Hani 1-2 sene öndeydi diyorduk. Şimdi 1-2 sene gerisinden çıkıyorlar ama şunu da unutmamak lazım. Hani bu demek değil ki kötü grafikler sunacak. Eminim ki hani baktığımızda ulan yapmışlar ve dedirtecek grafikleri göreceğiz ama belki de x86'ya geçmek konsollarda şöyle bir avantaj sağlayacak. O 8-9-10 senelik kullanım ömürleri artık ortadan kalkıp hani 4-5 senelik belki döngülerle yeni konsolların piyasaya süreceğini söyleyebiliriz. Çünkü x86 bir konsolda atıyorum şimdi PlayStation 4'te çalışan bir oyunu. X86 tabanlı yine yeni bir PlayStation 5'te uyarlamak, çalıştırmak, oynatmak çok da zor olmayacaktır. Burada kazananlar geliştiriciler ve aslında son kullanıcı.
Ya şunu da söyleyelim, hani çok tartışacak gibi Nvidia çıktı dedi ki Sony bize geldi ama biz bu kadar ucuza kendimizi düşürmek istemedik, bu kadar ucuza donanım sağlamak istemediğimiz için teşekkürler sağ olun diye geri gönderdik diyor. AMD'ye bakıyorsunuz, Nvidia'nın veremediği donanım bizde var diyor ki AMD burada haklı olduğu bir nokta var. İşlemci ve GPU'yu bir arada sunabilecek platforma sahip değil Nvidia tarafı. Tegra'yı mı verecek şimdi bakıldığı zaman?
50 tane Tegra 3 koysan yani.
Bakıldığı zaman. Bu tartışmalar alıp başını götürecek ama Nvidia'nın da haklı olduğu bir nokta var. Artık konsola özel mimari geliştirmek çok böyle karlı bir iş değil. Çünkü AMD tarafında da finansal sonuçlar şunu gösteriyor. Konsol işi prestijli bir iş ama şirkete çok fazla para kazandıran bir iş değil. AMD hani konsol yerine Quadro tarzı çok satan bir profesyonel grafik kartı yapabilse aslında var. Fakat pazarlayamıyor, orada başka soru işaretleri var. Daha fazla para da kazanabilir ama konsolları çok seviyoruz. Konsollar özel çok popüler oyunlar var. Bizim de oynamaktan zevk aldığımız oyunlar var. Daha geçtiğimiz hafta Cuma günü seninle beraber Forza Horizon'da kapıştığımızı biliyoruz. Sabahın üçünde. Ama şöyle bir durum söz konusu. PlayStation 4 çıktığında, Xbox 720 çıktığında ya da ismi ne olursa artık PC dünyasındaki ortalama bir bilgisayardan daha yüksek grafik işlem gücüne sahip olacak. Belki biraz daha iyisi olabilir. Ama en hızlı bilgisayarlarla, en hızlı masaüstü bilgisayarlarla yarışabilecek düzeyde.
Şunu göreceğiz ama. Notebooklar bu işten karlı çıkacaklar. Hani şu anda orta seviye donanıma sahip, ekran kartına sahip notebooklar çok daha güzel oyunları oynatabilecekler. Çünkü daha iyi optimize edilmiş oyunlar konsoldan PC'lere port edilecek. Ve şu anda hani orta seviye diyebileceğimiz bilgisayarların da önü açılacak. Çünkü şu anki oyun sektörü belli başlı PC'ye özel ve grafik show içermeyen oyunlar maalesef konsol versiyonlarından dolayı geri kaldılar. Ve full tam potansiyellerini gösteremiyorlar. Artık X86 tabanlı konsollarla PC'nin de önünün açılacağını söyleyeyim.
O zaman en önemli noktayı bir kez altını çizelim. Tam PC mimarisine geçiş söz konusu olduğu için konsollarda gördüğümüz, PC dünyasında gelmesini umut ettiğimiz ama konsol özel olduğu için çıkmayan bazı oyunlarda ileride daha fazla çıkma potansiyeline yani, sahip olacaklar ve belki bir Halo jenerasyonunu Metal Gear Solid'i PC'de de çok güzel bir şekilde oynayabileceğiz.
Şunu da görsek şaşırmayalım. PlayStation 4 ve Xbox artık adı her neyse olacaksa 1-2 sene içerisinde emülatörü çıkıp da hızlı bir şekilde oyunlarını oynatırsa kimse şaşırmasın.
Ama şu da var. Bu konsollar artık daha hızlı güncellenecek gibi. Belki 2-3 senelik dönemler bazında yeni konsolun çıkmasına tanık olabilir. Çünkü şu anki donanımlar artık çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor ve uygulama geliştiriciler de daha hızlı adapte olacağı için mesela PlayStation 5'i belki 2017'de görebiliriz gibisinden daha hızlı güncelleme periyotlarına girecekler diyerek mobilitenin bu programın sonuna gelelim. Lütfen siz de görüşlerinizi paylaşın bizimle. Hani bilgi ışığı çerçevesinde düşüncelerimizi, yorumlarımızı hepimizin anlayabileceği, konuşabileceğimiz, hoş bir sohbet ortamı yaratabileceğimiz bir çerçevede paylaşalım. Konsollarsa neden konsollar, PC ise neden PC, hangisinin birbirine karşı üstünde olduğunu düşünüyorsanız yorumlarınızı paylaşın. Beraber bunları tartışalım. Daha sonraki bölümlerimizde, daha mobilitenin ilerleyen bölümlerinde de sizlerin yorumlarını da programımıza taşıyalım ve konsol mu, PC mi ya da ikisi birden mi bunları konuşmaya, tartışmaya,
devam
beyin fırtınası yapmaya devam edelim diyerek bizden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.